Ayrım 13.
Sayfa 135. Karabiber Adası'nda Kara Dutla. Yağmur şimdiye dek hiç görmediğim gibi yağıyordu. Yalnız gökyüzünden değil, sağdan, soldan, önümden, arkamdan yağıyordu. Yere vurup yeniden havaya yağıyordu. Yağmur gökten yere, yerden göğe yağıyordu. Biber ağaçları, palmiyeler, muz ve Hindistan cevizi ağaçları yağmurun önünde yerlere kadar eğiliyor ve yeniden havaya dikiliyordu. Koca koca yağmur damlaları bile biber ağaçlarına yüklendikçe tepemden aşağıya biber yağıyordu. Ay biberim, oy biberim şarkısı dillerden düşmez gibiydi. Ama ortalıkta bu şarkıyı benden başka bilen yoktu. Ey okur, bunca yağmura, doluya, bu ne neşe, bu ne keyif dediğini duyar gibiyim. Nasıl keyifli olmayayım ki? İstesem de istemesem de çevremdekilerden bulaşıyordu. Herkes gülüp oynamasını ya da işini gücünü yağmur altında sürdürüyordu. Üstelik gördüğüm kadarıyla kimsenin işi gücü de yoktu. Hem yağmurdan kaçan da yoktu. Hem de yağmurdan kaçarken doluya tutulma durumu yoktu. Zaten yağmur yerini her an doluya bırakıyordu. Bunca yoklukta etrafta bol ağaç vardı. Ve yapılacak tek şey en yakın bir muz ağacından bir yaprak koparıp başının üstünde tutmaktı. Yağmur ya da dolu, çevreye biber, çiçek, yaprak, dal, tohum saçmakla kalmıyor, yolları patlatıyor, deniz kenarlarındaki setleri yıkıyor, köprüleri yerinden atıyordu. Ama yine kimse aldırmıyordu. Çocuklar yarı bellerine dek çamurlu sularda safi keyif oynuyordu. Kadınlar su birikintilerinin çamursuz olanlarında kapkacak ve çamaşırları ve biraz sonra yine çamura dalacak olan çocuklarını yıkıyordu. Ya erkekler? Onlar hiçbir şey yapmıyordu. Yağmurda benim gibi telaşlanan tek tük yabancıyla dalga geçiyordu. Deniz kıyısındaki setler nasılsa kamıştandı. Yenisi toplanır, yeniden yapılırdı. Köprüler onarılırdı. Yol derseniz yağmur durunca nasılsa yine geçit verirdi. Yağmur durunca mı? Yağmur ya 10 dakika ya da 10 saat sonra dururdu. Ama zaten bunun hiç önemi yoktu. Kimsenin ne şimdi ne de hiçbir zaman yaşamda hiçbir acelesi yoktu. Sahi şimdi saat kaç? Haftanın hangi günündeyiz? Ayın kaçı? Kahkahalarda gülüyordu yol arkadaşım Hartati. Gülünce çekik gözleriyle bir elmayı dişlemeye hazır bembeyaz dişleriyle, kocaman dolgun ıslak dudaklarıyla, yüzünün esmer teniyle, çıkık elmacık kemikleriyle ve tüm bedeniyle gülüyor Hartati. Gönlünce yüzünde güller açıyor Hartati'nin. Bu sorular aramızdaki bir oyundu. Buraya geldiğim ilk gün bu soruların birini ya da tümünü sorduğumda çok şaşırmış ve ne fark eder ki deyivermişti. Evet, ne fark ederdi ki? Çok geçmeden saatimi ve ajandamı fırlatıp atmış, yani bavulumun diplerini bir köşeye bırakmıştım. Çünkü burada saat hep ya yağmur saati ya yağmurun dindiği saatti. Mevsimlerden kuru ya da ıslak olanıydı. Günlerden yağmurlu ya da yağmursuz gündü. Kara gözlü, kara kaşlı, kara bibere benzeyen arkadaşım Hartati ilk gün rehberimdi. İkinci günden sonra yol arkadaşım olmaya karar verdi. Hartati ile Lombok adasını geziyorduk. Lombok'un sözcük anlamı biberdi. Bali'nin dağ köyleri ile balıkçı köyleri arasında mekik dokurken şeytan dürttü ya da melek dürttü, merak ya da daha öteye gitme tutkusu dürttü ve kendimi Endonezya'nın bir başka adasına, Lombok adasına giden uçakta buldum. Lombok adası Bali'ye uçakla 45 dakikalık, tekneyle hava ve deniz koşullarına göre 4-6 saatlik mesafede. Balinin bozulmamışı ya da Balinin bundan 50 yıl önceki hali olarak tanıtılan bir ada. Uçak yeşilin 1 milyon türünü kaynaştıran, yağmur ormanlarının arasına içinde krater gölü de bulunan dev bir yanardağın biraz uzağına adanın başkenti Mataram'a indi. Lombok adasının 2 milyonluk nüfusu var ve çoğu Müslüman. Onlara Sasak deniyor. Nüfusun %20'si ise Balili Hindular ve az sayıdaki Çinli Budistler. Bir de kendi geleneksel animist kökleriyle beslenen ve onların eski İslam diye nitelendirdikleri Vekdu Telu dedikleri dinleri var. Ama burada Müslümanlık Bali'ye özgü Hindu gelenekleriyle iç içe yaşıyor. Hindular, Budistler ve Müslümanlar aynı yerlerde ibadet edebiliyor. Birbirlerinin bayramlarını birlikte kutluyor, törenlerini birlikte yapıyorlar. Birbirleriyle evleniyorlar. Lombok adasında farklı kültürler bir arada yaşıyor, bir arada yoğruluyor. Karabiber'e benzeyen arkadaşım üç dinin uyumundan öyle çok söz etti ki beni işi kurcalamaya itti. Biraz araştırınca 60'lı yıllarda ada halkının Çinlileri adadan kovduklarını ya da öldürdüklerini öğrendim. Biraz kulak verince aslında bir arada geçinip gidiyoruz ama onlar tembeldir, onlar şöyledir, onlar böyledirler ortaya dökülmeye başladı. Anladınız elbet onlar dedikleri ötekiler yani konuşan ile aynı dinden ya da etnik kökenden olmayanlar. Eğer aylardan Ekim olsaydı Hinduların, Müslümanların ve Vekdu Teluların birbirleriyle muz yapraklarına sarılmış, haşlanmış pirinç atarak savaşmalarını dinsel bir şenlik niteliğindeki bu ayini izleyebilecektim. Ama aylardan Ekim değil Ocak'tı. İzleyemediğim bir başka dinsel tören ya da sportif bir oyun Sasakların kendi aralarında oynadıkları preseyandı. Ama onu izleyememenin nedeni mevsimler, aylar değil, yüreğimin ve gözlerimin isyan etmesiydi. Preseyan, arena gibi bir meydanda halka olmuş izleyicilerin ortasında oynanıyor. Köyün büyüğü, bilge kişisi ya da dini lideri iki kahraman seçiyor. Bunlar üstleri çıplak, bir ellerinde kalkan, öteki ellerinde ahşap bir sopa, orta yere çıkıyorlar. Ancak uzun sopaların ucu demirden. Oyunda amaç birbirinin kafasını demirle delmek ve kanatmak. Yanlış anlamadınız. Kafaya ucu demir sopayla vurup karşısındakinin başını kanatmak. Ama her oyunun olduğu gibi bu oyunun da kuralları var. Örneğin bedene, bedenin herhangi bir yerine, göğüse, sırta, mideye, karına, bacaklara saldırmak yasak. Karşısındakinin yanlışlıkla kafasından başka bir yerini kanatan oyuncu oyundan atılıyor. Bu oyun geleneksel çalgı gamelan eşliğinde oynanıyor. Rüzgar sesini, nehirlerin sesini andıran müthiş, gizemli ve mistik bir müzik eşliğinde birbirlerinin kafasını delmeye, kanatmaya uğraşıyorlar. Bir zamanlar yağmur duası yerine geçen bir gelenek. Ne kadar çok kan akarsa o kadar çok yağmur yağacağına inanılırmış. Bugün düğünlerde, cenazelerde, bayramlarda, sünnet düğünlerinde oynanıyor. Belki de yüzyıllardır bu oyunu öyle çok oynadılar ki artık yağmur hiç durmuyor, hiç durmayacak diye içimden geçiriyorum. Lombok yoksul bir ada. Halkı balıkçılık ve çiftçilikle geçiniyor. Bir de her köyün uzmanlaştığı el sanatları üretimi. El işlerinin hemen hemen tümü Bali'ye yollanıyor. Turizm ise emekleme çağında. Yağmur şimdiye kadar hiç görmediğim gibi yağıyordu. Yalnız gökyüzünden değil, sağdan, soldan, önümden, arkamdan yağıyordu. Yere vurup yeniden havaya yağıyordu. Yağmur gökten yere, yerden göğe yağıyordu. yağmur ya da dolu çevreye biber, çiçek, yaprak, dal, tohum saçmakla kalmıyor, yolları patlatıyor, deniz kenarlarındaki setleri yıkıyor, köprüleri yerinden atıyordu. Ama yine de kimse aldırmıyordu. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı, kara biber arkadaşım Hartati, bu yağmur ne zaman bitecek? Aman bitmesin, yeter ki bitmesin, biterse aç kalırız, pirinçsiz kalırız, parasız, pulsuz, çulsuz kalırız diye başladı Hartati ve sonunu getirmedi. Yol arkadaşımı mı üzeceğim? Tamam, anlaştık. Yağmur bitmesin, iliklerimize dek ıslanmış adayı geziyoruz. Hartati doğduğu, büyüdüğü, taparcasına sevdiği adasının yalnız güzelliklerini göstermek istiyor bana. Gel dedi, buralarda fazla oyalanmaya değmez. Adanın batı kıyısındaki üç yerleşim merkezi, Mataram, Ampenan ve Jaca Renegara plansız, programsız, denetimsiz gelişmiş iri yarı kasabalar görünümünde. Bunlardan uzaklaşıp içerlere ve güneye köylere daldınız mı cümbüş başlıyor. Burası Labuabi köyü. Labuabi köyünde kadın erkek, yaşlı çocuk, herkes ahşap oymacılıkla uğraşıyor. Minicik maskelerden, heykellerden dev mobilyalara, el yapımı üretim hiç durmuyor. Tüm köy bir ahşap atölyesine dönüşmüş. Burada tanıdım Toshina'yı. O yalnız maske ve heykel yapıyordu. Kendini bildi bileli yapıyordu bu işi. Neredeyse kendi boyunda maskeleri ve heykelleri gösterirken keyfine diyecek yoktu. Tüm köy tanığıydı ki buralarda kimse Sedef'i ahşaba onun kadar iyi yerleştiremezdi. Hartati elbet Toshina'nın arkadaşı ama zaten köyde herkes onun arkadaşı. Hartati yoksa sen bu köyde mi doğdun, bu köyden misin? Nerede bende o şans? Hayır, ben Sasak köylerindenim dedi. Burası Banyu Muğla köyü. Burada herkes çömlekçi. Yüzyıllardır ser verip sırrını vermiyorlar rengarenk çömleklerinin. Hartati bir o eve giriyor, bir bu eve. Çömlekler, çömlekçiler ve renkler arasında kayboluyor. Sarıya, turuncuya, bir de kırmızıya vurgun Hartati. Hayır, hayır, kırmızıya değil, nar rengine. Nar rengi mi? Nar var mı ki sizin buralarda? Ne gezer, kitaplarda okudum. Siyah beyaz resimlerde gördüm narı. Ama bilirim ki bir tanedir. Açarsın ya da bölersin ortadan, içi bin tanedir. İşte benim asıl hayran olduğum birden bine çoğalan renktir. Burası Sukarara köyü. Burada tüm kadınlar ve erkekler dokumacı. El tezgahlarında Bali'nin ünlü ikat kumaşlarını dokuyorlar. Hartati dokumaların birini alıp ötekini bırakıyor. Kumaş parçalarını omzuna alıyor, boynuna doluyor, beline sarıyor. Bir dönüşte etek, bir kıvrılışta şal oluyor kumaş. Hartati, sen hiç yorulmaz mısın? Hiç durulmaz mısın? Bütün bir mevsimi sen aynı şort, aynı gömlekle geçirirsen, bunca güzel dokumaları görünce sen de kendinden geçersin dedi. Ya da hiçbir şey demedi de. Bana öyle geldi. Zaten neyi Hartati söyledi, neyi ben gözlerinden okudum. Bir süre sonra ayıramaz oldum. Yağmur hala yağıyor, yalnız gökyüzünden değil, sağdan, soldan, önümden, arkamdan yağıyor. Yere vurup yeniden havaya yağıyor. Yağmur gökten yere, yerden göğe yağıyor. Ve biz köyden köye sıçramayı sürdürüyoruz. Köyler içinde en belirsiz olanı, geleneksel mimarisi, geleneksel yaşantısı, hiç ama hiç bozmamış rembitan, ya da Sade gibi köylerde. Erkekleri balıkçı, kadınları çiftçi, çocukları çıplak köyler. Sasak köyleri. Lombok adasının tüm köyleri içinde en yoksul olan Sasak köyleri. Sasak köylerinin çevreleri pirinç tarlalarıyla sarılmış. Sasak köylerinde evler tıpkı pirinç deposu biçiminde. Evler rutubetten ve sellerden korunmak için ahşap dikmelerle yerden yükseltilmiş. İyi ki yükseltilmiş. Yer çamur, yer bataklık. Evlerin zemini toprak, duvarları hasır ya da kamış. Pencere yok, dar kapıları var. Damlar çok yüksek kubbeli ya da çok yüksek üçgen. Öyle ya da böyle bütün damlar kalın kamışlarla sarılı, kuru ot ve çalılardan yapılmış. Yağmura karşı, sıcağa karşı kurulmuş evler bunlar. Hartati durgunlaştı, gülüp oynamıyor. Ne göreceksen gör de, buralardan çekip gidelim dermiş gibi bir hali var. Demek sen bu köylerden birinde doğdun sevgili yol arkadaşım. Erkekleri balıkçı, kadınları çiftçi, çocukları çıplak köylerden birinde. Çamurda bataklıkta büyüdün. Demek gerisini neden getireyim ki? Hayır, bunların hiçbirini elbet Hartati'ye söylemedim. Sasak köylerinden ayrıldığımızda, yine gülüp oynamaya başladığında, bu kadar iyi İngilizce konuşmayı nasıl, nerede öğrendiğini sordum. Anlattı. Aklım bir şeylere ermeye başladığı zaman, bak kızım Hartati dedim kendime, bir şeyler yapmalısın. Yarının bugünden daha güzel olması gerek. Yarının bugünden daha güzel olabilmesi için bir şeyler yapmalısın. Aklı ermeye başladığı zaman, yani 12 yaşındayken, yarının bugünden daha güzel olması için. Bak kızım dedim kendi kendime, ilk iş burada kalmayacaksın, çekip gideceksin. Bir şeyler değil, çok şey öğreneceksin ama önce en az 2 yabancı dili öğreneceksin. 3 dilli adam olacaksın. Sözcüklerine, gözleriyle, dişleriyle ve tüm bedeninle gülmesi ve çan seslerinden farksız kahkahaları karışıyordu. Evden kaçtım. Sahilde, kumsalda yatıp kalkmaya başladım. Deniz kabuklarını toplayıp onları ipe diziyor, kolye diye turistlere satıyordum. Benim kadar güzel deniz kabuğu bulan, benim kadar güzel kolye yapan yoktu. Bunları turistlere yalnız parayla satmıyordum. Kolyelerim karşılığında bana kendi konuştukları dilleri öğretmelerine şart koşuyordum. En çok Almanca ve İngilizce konuşanlar geliyordu buralara. Onlardan Almanca ve İngilizce öğrendim. Dil öğrenmeye başladıktan sonra işler kolaylaştı. Bir sene sonra deniz kabuklarından değil, boncuklardan takı yapmaya başladı. Onları sattı. Akşamları da sahildeki lokantalarda çalışmaya başladı. Artık kumsalda değil, çalıştığı lokantada yatıp kalkıyordu. Dil eğitimim tamamlanınca, bayılıyordu kendisiyle dalga geçmeye. Dil eğitimim tamamlanınca Lombok adasındaki en büyük turizm şirketine başvurdum. Ve beni derhal işe aldılar. Nerede bulacaklar benim gibi İngilizceyi, hem Almancayı böyle konuşabilen? O gün bugün kendi geçimini sağlayan özgür bir kadındı. Onu dinlerken yanılmıyorsam söylediği bir cümle birden içimde şimşekler çaktı. O cümleyi söyledi ve birden çağrışım bombardımanına tutuldum. Ve o anda bir haftadır ona her baktığımda neyi hatırlamam gerektiğini buluverdim. Sevgili Hartati, sen bilmezsin, bilmene olanak yok. Bizim bir Bedri Rahmi Eyüboğlu'muz vardır. Bizim Anadolu misali, yediveren gül gibi habire açar, habire üretirdi. Şiiri, resmi, renkleri, dilleri çoğaltarak çiçek açardı. Hani sen kendine bak kızım Hartati, en az 3 dille adam olacaksın demiştin ya. Bunu söylediğin anda Bedri Rahmi'nin şiiri geldi. dikildi karşıma. Şiirin adı Üç Dildir ve şöyle başlar. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil. Birisi ana dilin, elin ayağın kadar senin. Ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Nenliler, masallar, küfürler de caba. Ötekiler yedi kat yabancı. Her kelime aslan ağzında. Her kelime aslan ağzında. Her kelimeyi bir bir dişinle, tırnağınla kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek. Her kelimede bir kat daha artacaksın. Ve şiir şöyle biter. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun oğlum Mernuş. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Bedri Rahmi'nin şiiri böyleydi ama ana dilin dişinle tırnağınla kök söker gibi öğrendiğin yabancı diller bir yana, hiç kuşkum yok ki Bedri Rahmi seni görseydi, seni tanısaydı bir karadut şiiri de sana yazardı. Senin için yazardı. Hani karadutum, çatalkaram, çingenem. Çünkü Hattati tıpkı onun karadutuna, çingenesine benziyorsun. Hadi artık iç kısımlardaki köylerden ayrılıp sahillere uzanabiliriz. Hattati'nin üniversiteleri sayılan sahillere. Burası Sengigi, uçsuz bucaksız uzanan bir kumsal. Balıkçılığın ve turizmin hizmetinde. Birbiriyle yarışan oteller, lokantalar, sanat merkezleri, galeriler orada. Bir iki ünlü otel zinciri geleneksel Sasak köyü mimarisini günümüze uyarlayarak Lombok adasında birbirinden iddialı ve görkemli tasarımlara girişmiş durumda. Ama dünyanın o ucunda, denizin dibinde ne beyaz kum ne de siyah kum. Ben denize deniz demem gökkuşağının tüm renklerini bana sunmadıkça. Sengigi kıyısının en sonunda ya da en kuzeyindeki Pemenang'a varınca atladık bir sampana. Hani benim muhteşem yaratıklar diye adlandırdığım bambu kanatlı geleneksel Bali teknelerine. Dalgalarla yarışıp hemen karşıdaki üç adadan birine gidiyoruz. Gili Air, Gili Meno ya da en büyükleri olan Gili Travangan. Anladınız elbet. Gili demek, ada demek. Bu adacıklarda hiçbir şey yok ya da her şey var. Siz karar verin. Denizin dibinde muhteşem yaşamı, akıllara durgunluk veren mercan bahçeleri, turuncunun, morun, mavinin, yeşilin, kırmızının su altına egemenliği. Rengarenk balıklar, rengarenk balıklar arasında ya da rengarenk balıklarla birlikte yüzmek. Gün batımlarında yeryüzünün kızarması, akşamları üzerinize yağan ay ışığı ve yıldız yağmuru. Denizleri bırak, dağlardan ne haber diyecek olursanız, Lombok adasının orta yerinde Rinjani Yanardağı. Adanın neresine giderseniz gidin, Rinjani Yanardağı 3800 metre size tepeden bakıyor. Ben mi gözü alıp tırmanamadım yoksa Hattati'nin üşengeçliği mi tuttu orasını pek bilemiyorum ama 2-3 günlük tırmanıştan sonra ortasındaki krater gölü ve şelalelerle yeryüzünün bir doğa harikası olduğunu herkesten dinledim. Hayır, Rinjani Yanardağı'na tırmanmadım ama öyküsünü yol arkadaşımdan dinledim. Lombok adasındaki Rinjani Yanardağı ile Bali'deki Akung Yanardağı aslında birbirinden ayrı düşmüş iki sevgilidir. Aşkları öylesine büyük, hasretleri öylesine sonsuz, kavuşamamanın acısı öylesine yoğundur ki, ta en derinden gelen sesle kükrerler, gözyaşlarıyla ağlarlar, bedenleriyle birbirlerine uzanırlar. Ve zaman zaman ateş ve lav püskürtmelerinin nedeni, birbirlerine kavuşabilme çabasından başka bir şey değildir. Yol arkadaşım her tatilinin bir haftalık tatili sona ermişti. Onun işe, benim başka yollara, başka adalara dönmem gerekiyordu. Hoşça kal Hartati, karabiber, karadut arkadaşım. Hiç kuşkun olmasın sevgili küçük adanda, yarın her şey bugünkünden daha güzel olacak.